ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا الحديث أو سرنا العلانية أو خاصتنا العامة أو حي أو ميت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين رب اجعل لنا لسان صدق في الآخرين رب اجعلنا من ورثة جنة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحساه الله فنسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم محترم kardeşlerim şu mübarek Ramazan ayı içerisinde Allah için tutulan oruçlarımızı Allah Azze ve Celle kabul eylesin. Ve tuttuğumuz oruçları helal lokma ile açmayı Allah nasip eylesin. Gıybet ile, nemime ile oruçlarımızı açmaktan muhafaza eylesin. Her tüccar muhasiptir. Her tüccar yıllık, aylık, hatta bazen günlük hesabını yapar. Eğer hesabını yapmaz ise nereye gittiğini bilemez. Bir gün gelir, batmıştır, haberi olmamıştır. Yazdan kışın hazırlığını yaparsınız. Kışın, yazın hazırlığını yaparsınız. Daima işinizin hesabını yaparsınız. Fakat dünyanın içindekilerin hepsinden daha değerli olan amellerinizin, ahiret amellerinizin hesabını yapmazsınız. Eğer hesabını yapmazsanız öldüğümüz zaman Allah sizin adınızı hesabını yaptığı zaman hesabınızı gördüğü zaman pişman olabilirsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her biriniz ölmeden önce kendi hesabını yapsın buyuruyor. Ey Allah'ın kulları ölmeden evvel kendi hesabınızı yapınız. Kıyamet gününde Allah hesap yaptığı zaman zor duruma düşersiniz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görecek. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kim de zerre kadar şer işlerse o da onu görecek. Ölmeden evvel kendi hesabınızı yapınız. Buna benzer bir söz Hazreti Ömer'den nakledilir. Her gece yatağınıza girdiğiniz zaman bugün Allah için ne yaptım deyip kendi muhasebenizi yapınız diyor. Her gece yatağınıza girdiğinizden o gün sabahtan akşama kadar ne yaptığınızın hesabını yapmazsanız bu şekilde günlerimiz geçer, yıllarımız geçer. Ondan sonra bir gün bakarsınız ki daima zarardasınız, haberiniz olmamış. Hep zarar içerisindeydiniz. Ramazan ayı bir bakıma yıllık muhasebe ayı demektir. Belki bizim yıllık muhasebeye ihtiyacımızdan daha fazla, belki birkaç asırlık muhasebeye ihtiyacımız var. Birkaç asırlık muhasebe. Ve ondan sonra muhasebenin ötesinde murakabe ve tefekküre ulaşabilmek. Muhasebeden sonra murakabeye ulaşabilmek. Muhasebe yani insanın ne yaptığını şimdiye kadar ne sevaplar ve ne günahlar işlediğini hesap etmesin. Eğer siz hesap etmezseniz Allah hesap edecek. Tevbe adında bir tabiinden bir zat rahimahullah bir gün düşünüyor kendince, Allah bana kaç yıl ömür verdi acaba diyor. Ömrün hesap ediyor, 60 yıl olduğunu farkına varıyor. Sonra o 60 yılın günlerini hesap ediyor. Takriben 21.500 gün ettiğini hesap edince, eyvah diyor, eyvah ben eğer her gün bir günah işlemiş olsaydım sadece, demek ki meleğime 21.500 tane günah yazdırmışım. Belki de bazı günlerde 10.000 günah işlediğim oluyor. Her gün bir tane günah işlemiş olsaydım 21.500 tane günah olacaktım. Eğer bazı günler 10.000 günah işlediğini hesap edersen, o zaman melek acaba benim adıma ne kadar günah yazmıştır? Böyle düşünmüş. Ondan sonra ah çekmiş ve ruhunu teslim etmişti. 21.500 tane günaha nasıl hesabını vereceğim Rabbime demiştim. 21.500 tane günahı her işlediğinde Allah beni görmemiş miydi? Madem ki Allah seni gördü, öyleyse sen Rabbinin huzuruna 21.500 defa rezil oldun öyleyse. Eğer Rabbinin seni görmediğini düşünüyor isen bu da küfürdür. Çünkü Allah basirdir, her şeyi görendir. Eğer Allah'ın seni gördüğünü biliyorsan ve buna rağmen ah çekmiyor isen, ya Allah'ın gördüğünden emin değilsin yahut da hiç günahın olmaması icap eder. Halbuki muhasebe yaptığın zaman göreceksin ki çok günahlar içerisindesin. Muhasebe yaptığın zaman ne kadar çok insanın kalbini kırdığını hatırlayacaksın. Sen unutmuş olabilirsin ama Allah unutmadın. Sen muhasebeni yaptığın zaman o zaman Allah'ın meleklerine ne kadar çok günah yazdığını hatırlayacaksın. Hazreti Ömer gibi radıyallahu anh bir gün yolda giderken bir adama İyas bin Seleme radıyallahu anh'a bir değnekle vurmuş, yolun kenarında dur demişti. Ey Allah'ın kulu, neden yolun ortasında duruyorsun? Demiş ve ona değneğinin ucuyla hafiften dokunmuştu. Aradan bir yıl geçmişti. Bir yıl içerisinde Hazreti Ömer kim bilir kaç defa muhasebe yapmıştı. Kim bilir kaç defa Rabbi ile münacaatta bulunmuş. Kim bilir kaç defa girdiği günahın büyüklüğünü anlamıştı. Bir sene sonra Yas'ı gördüğü zaman ona demişti ki hacca gitmek ister misin? O da isterim ey emirel müminin demiştim. Hazreti Ömer o zaman halifeydi. Bir halife, bir devlet başkanı bir insana değneğinin ucuyla dokunmuştu sadece. Fakat onu bir yıl unutmamıştı. Muhasebe eden insanlar, muhasebe içerisinde olan insanlar geçmiş günahlarını unutamazlar. Daima onu hatırlarlar. Hazreti Ömer de bir yıl hatırlamıştı. Ve bir yıl sonunda Ayas'a demişti ki ey Ayas, hacca gitmek ister misin? Evet isterim ey emirel müminin dediği zaman ona çıkartıp 600 dirhem vermişti. Bu senin için, hacca gidip gelmen için sana kafi gelir demiştim. Sonra da sormuştu. Ey Ayas, sana neden bu parayı verdiğimi biliyor musun? Bilmiyorum ya emirel müminin demişti. Neden verdin bu parayı bana durup dururken? Hani hatırlar mısın dedi bir sene evvel. Bir sene evvel sana yolda vurmuştum hatırlıyor musun ey Ayas? Hatırlamıyorum ya emirel müminin dedi. Hatırlamıyorum. Fakat ben unutamadım demişti Hazreti Ömer. Bir yıldan beri aklımdan çıkmadı sana vurduğum değnek. Muhasebe yapan insanların hali işte buydu. Daima girdikleri günahın farkında oluyorlardı. İnsanlar unuttuğu halde onlar aynı melekler gibi unutmuyorlardı günahlarını. Çünkü melekler de unutmuyorlar, bunun farkındaydılar. Sen unutabilirsin ama melekler yazmışlardır bir defa. Ama belki tövbe ettiysen, hadislerde tövbe eden insanların günahlarının affedileceği bildirildiğinden dolayı Allah'ın melekleri de unutturduğu bildiriliyor. Allah Azze ve Celle meleklerini o günahı unutturuyor. O günaha şahit olan insanlar varsa onlara da unutturuyor. Benim bu kulumun bu günahı işlediğini yazmayınız. Benim huzuruma çıktığı zaman bu günahla gelmesin. Peygamberlerin huzurunda, İbrahim Aleyhisselam'ın huzurunda, Musa'nın huzurunda, Resulullah'ın huzurunda bu günahla rezil olmasın. Ey meleklerim onun günahını siliniz. Hatta onları unutturuyordu Allah Azze ve Celle. O günaha şahit olan insanlara da unutturuyordu. Fakat Allah hiçbir şeyi unutmaz. Muhasebe geçmiş için değildir. Muhasebe gelecek için yapılır. Geleceğin daha güzel olması için yapılır. Geçmişin muhasebesi gelecek içindir. Yoksa insanın moralinin bozulması ve artık Allah beni affetmez demesi için değil. Moralinin bozulması için değil. Fakat tövbe istiğfar edebilmesi ve bir daha o günaha düşmemesi içindir. İşte Hazreti Ömer o günahını düşünmüş. Belki o bir yıl içerisinde kaç defa düşünmüş. Ondan sonra kendisini affettirmek için o kimse unuttuğu halde onu hacca göndermek istemişti kendi parasıyla. Kendi parasıyla, Beytülmal'ın parasıyla değil. Çünkü Beytülmal'ın devletin hazinesi Hazreti Ömer'in değildi. O da diğer insanlardan bir insandı sadece. Allah kendisini eline teslim etmişti. Fakat kendisi o maldan zerre kadar hak sahibi değildi. Onun için kendi girmiş olduğu günahın affettirilmesi için Beytülmal'den para harcamamıştı. Kendi şahsi parasından vermişti. Tabiinden bazı zatlar bugün böyle insanların sayısı çok azalmış. Belki böyle insanlar kalmamış. Neden bilemiyorum. Topraklarımız çoraklaşmış. Büyük insanlar çıkmaz olmuş. Halbuki tabi'in zamanında büyük insanlar çok rahatlıkla çıkıyorlardı. Büyük insanlar hızlı bir şekilde büyüyebiliyorlardı. Alim olanlar hızlı bir şekilde alim olabiliyorlardı. Allah Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenmiş olan insanları gören insanlar, tabi'in, onlar da hızlı bir şekilde yükseklere çıkabiliyorlardı. Onlardan Ahnef bin Kays'ın arkadaşı anlatıyor. Diyor ki, ben daima onunla beraber bulunurdum. Daima onunla beraber olur, ondan ayrılmazdım, ondan istifade etmeye çalışırdım. Daima ona soru sorar, ondan istifade etmeye çalışırdım. Bir gün onun geceleyin nasıl kalktığını ve nasıl dua ettiğini öğrenmek istedim. Daima onu takip ederdim geceleri. Geceleri kalkar, Rabbine münacaatta bulunur. Ondan sonra da dua ederdi. Ve onun namazının çoğu dua ile geçerdi. Sonra bir gün baktım, Ahnaf bin Kays rahimahullah kalkmış ve kandili yakmıştı. Kandilin ateşinin çıktığı yere, ateşin üzerine parmağını tutmuş ve elinin yanmasını beklemiştim. Ve kendi kendisine şöyle diyordu dua esnasında: ey İbni Kays, ey İbni Kays, tat bakalım azabı, diyordu. Filan zamanda filan yerde böyle böyle işler yaptın. Filan zamanda filan yerde böyle böyle konuşmalar yaptın. Şimdi tat azabı, diyordu kendi kendisine. Eli yanıncaya kadar. Bu kendisine işkence etmek demek değil. Bu bazı insanların bazı tarikatlarda yapıldığı gibi vücudunu şişlemek demek değil. Bu insanın Allah'ın vermiş olduğu vücuda eza etmesi, cefa etmesi demek değil. Fakat bu belki bazı seleflerin dediği gibi, selefi salihinden bazı insanların yıllarca uyumaması, yıllarca yemek yememesi, yani ölmeyecek kadar uyuması ve ölmeyecek kadar yemek yemesi. Neden bu kadar kendini eza ediyorsun, neden işkence yapıyorsun denildiği zaman, hayır demişti, ben nefsime işkence yapmıyorum. Aksine ben nefsimi kurtarmaya çalışıyorum demiştim. İşte Ahnaf bin Kays'ın yaptığı da bundan ibaretti. Nefsine eziyet etmek değil, fakat nefsini kurtarmak istiyordu kıyamet gününde. Nefsinizi kurtarmak istiyorsanız, her günaha girdiğiniz zaman kendinize bir ceza vermeniz icap eder. Yoksa günahlarınız çoğalır, çoğalır ve haberiniz bile olmaz. Günahlarınız çoğalır, siz hala farkında olmazsınız. Ama her günaha girdiğiniz zaman eğer kendinizi murakabe altına alırsanız, eğer muhasebe yaparsanız, Rabbinizle muhasebe yaparsanız, amellerinizle muhasebe yaparsanız, o zaman bir daha o günahlara düşmemeniz muhtemeldir. Ama yoksa eğer muhasebe yapmazsanız, bir gün iflas edersiniz, zaferiniz bile olmaz. Hesapsız, kitapsız çalışan şirketlerin, tüccarların haline düşersiniz. Bu ümmet muhasebe yapmak zorundadır. Bu ümmet sadece, bu ümmetin fertleri yalnızca kendi hayatının muhasebesini yapmak değil. Fakat belki bu ümmetin son 3 asrının muhasebesini yapmak zorundadır. 3 asırdan beri ne hallere düştü bu ümmet? 3 asırdan beri rezil vaziyette bu ümmet. 3 asrın muhasebesini yapmak ve ondan sonra yeni asra hazır olmak zorundadır. Bu ümmet yaptıklarından tövbe etmek zorundadır. Osmanlı'nın neden çöktüğünü düşünmek zorundadır. Muhasebesini yapmak zorundadır. Çünkü bu ümmet 200 asırdan beri uyumaktaydı. 200 asırdan beri uyumakta olan bir milleti uyandırmak için sadece güzel sözler yetmezdi. 200 asırdan beri uyumakta olan bir insanı siz güzel sözlerle kaldıramazsınız. Fakat belki şiddetli bir tokatla kaldırabilirsiniz. İşte o da Birinci Cihan Savaşı'ydı. Allah Birinci Dünya Savaşı'yla bu ümmeti ayağa kaldırmak istedi. 3 asırdan beri uyumaktasın, ey ümmeti Muhammed, dedim. Artık uyanman lazım. 3 asırdan beri uyanların uyanması şiddetli tokatlar dolduracak. Allah kafirin eliyle şiddetli bir tokat vurdu Osmanlı'ya. Uyansın diye. Bazıları uyandılar. Bazıları devam ettiler uyumaya. Fakat ya Rabbi artık uyuyanların sayısı azalıyor ya Rabbi. Artık uyananların sayısı çoğaldı ya Rabbi. Uyuyanları da artık uyandır ya Rabbi. Uyanmış olanların kalbine uyuyanları uyandırma sergisi, davet sergisi, tebliğ sergisi koy ya Rabbi. Üç asrın muhasebesini yaptığınız zaman göreceksiniz ki bu ümmet batıllaşmak üzereydi. Bu ümmet batıllaşıyordu her gün. Her gün kılık kıyafetini değiştirmeye başlamıştın. Avrupa'nın medeniyetini değil, tekniğini alsın gelsin diye gönderdiğimiz insanlarımız birkaç tane Fransızca kelime öğreniyor, ondan sonra gelip kendi milletini hor görmeye başlıyordu. İşte batıllaşmanın sonucunda Allah bize batıyla tokat vurmak istedi. Siz madem ki batıl olmak istiyorsunuz, öyleyse ben sizi cezalar amellerin cinsinden verilir. Ben de sizi batıyla tokatlayacağım. Siz madem ki batıya uçak olmak istediniz, madem ki ben ey iman edenler o Yahudi ve Hristiyanlara tabi olmayınız dediğim halde, onlara dostlar edinmeyiniz dediğim halde, يَا يُهَلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تَتَّهِزُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ اَوْلِيَاءَ Ey iman edenler, Yahudi ve Nasraniler, Hristiyanlar dost edinmeyiniz dediğim halde, onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ dediğim halde, sizden kim onlar dost edinirse o da onlardandır dediğim halde, madem ki onlar dost edindiniz, öyleyse ben de sizi onlarla tokatlayacağım dedi Allah Azze ve Celle. O çok sevdiğiniz, olmak istediğiniz kimselerle tokatlayacağım sizi dedi. Ve onu 3 asırdan beri mağlubiyet vererek yaptı. 3 asırdan beri mağlup oluyor ümmet Muhammed. Ama ne zaman ki kendisine dönmeye başladın, ne zaman ki yeniden uyanmaya başladın, ne zaman ki ya Rabbi artık uyandık dedim, İşte o günden itibaren Allah bu ümmete zafer vermeye başladı. Ama bu zafer henüz görülen bir zafer durumunda değil. Herkesin gördüğü bir zafer durumuna gelmedi henüz. Fakat alametleri belirmeye başladı. Çünkü Bizans'ın komutanlarına Bizans'ın kralı sorduğu zaman, Bizans'ın kralı Herak komutanlarına sormuştu. Neden hep mağlup oluyorsunuz Müslümanların karşısından? Neden? Sizin sayınız onlardan az mı oluyor savaşlarda demişti. Hayır ey kralım dediler. Biz her zaman onlardan en az 2 kat, 3 kat, 5 kat daha fazla oluyoruz. Peki sizin kılıçlarınız daha mı azdır onlardan dedi. Hayır kralım demişti komutanlar. Hayır her zaman biz onlardan daha fazlayız. Hem sayı olarak, hem at olarak, hem kılıç olarak. O zaman neden her zaman mağlup oluyorsunuz demiştim. Bunun üzerine komutanlardan biri demişti ki, ey kralım çünkü biz zina yapıyoruz. Çünkü biz Allah'a kulluk yapmıyoruz. Çünkü biz zulmediyoruz birbirimize. Çünkü biz içki içiyoruz. Fakat Müslümanlar böyle yapmıyorlar. Onlar içki içmiyorlar. Onlar zina etmiyorlar. Onlar birbirlerine zulmetmiyorlar. Başka bazı rivayetlerden onlar Allah'ın helaline helal diyorlar. Haramına haram diyorlar. Halbuki biz ise Allah'ın haramına helal, helaline haram diyoruz ey kralım demişti. İşte mağlup olma sebebimiz budur demişti. Bugün yeniden Allah'ın helaline helal diyen, haramına haram diyen bir nesil yetişiyor elhamdülillah. Allah'ın helal koyma hakkı olduğunu bilen, haram koyma hakkı olduğunu bilen bir nesil. İnsanlara yetkiyi tanımayan bir nesil. Yeryüzünde ancak Allah'ın kanun koyabileceğini itiraf eden bir nesil. Böyle bir nesil yetiştiği için Allah yeniden bu nesle zaferin ışıklarını göstermeye başlamıştır. Dünyanın her tarafında akan kanlar Müslüman kanı. Fakat bunlar kefaret-i zunuptur. Günahlara son kefaretler. Günahların son kefaretleri bunlar. Ve bunu anlamış olan Batı, İslam'la barışmak istemektedir bugün. Yeniden barışmak istiyor. Camilere, camilerin insanlar tarafından doldurulmasına izin veriyor. Nesillerin namaz kılmasına müsaade ediyor. Hatta açık saçık kadınların televizyonlarda İslam hakkında konuşmasını destekliyor. Ve böylece sosyete arasında da İslam'ın ama dişi sökülmüş bir aslan gibi olan manasını kaybetmiş bir İslam'ın yayılmasına müsaade ediyor Batı. Namazını kılan, orucunu tutan ama Allah'ın yeryüzünde hakimiyetini kabul etmeyen bir İslam anlayışı yaymaya çalışıyor. Allah ehli kitabı dost edinmeyin dedi. Onu dost edindik. Ondan sonra musibetler ard arda gelmeye başladı. Allah tövbe edin ey kullarım dedim. Resulünün diliyle Allah'ın bir insanın, bir Müslümanın, bir kulunun tövbe etmesinden ne kadar hoşnut olduğunu bize ifade ettim. Allah Resulü bir hadiste buyurdu ki Allah bir kulunun tövbe etmesinden o kadar sevinir ki bir insan çölde hayvanını kaybetsen, ucu bucu olmayan bir çölde hayvanını kaybetsen, ondan sonra uyandığında baksa ki hayvan yanında yok, ne kadar da üzülür değil mi? Ucu bucu olmayan bir çöl, bütün yiyeceği, içeceği hayvanının üzerinde, hayvan da kaçmış gitmiş. Böyle bir insan ne kadar üzülür. Sonra bu insan kendisini ölüme terk eder. Artık öleyim de kurtulayım der, tekrar uyumak ister. Uyurken ölüm bana kavuşsun der. Ve uyandığı zaman tekrar hayvanın yanında bulduğu zaman ne kadar sevinirse Allah ondan daha da fazla sevinir. Tevbe ettiği zaman. Allah ey kullarım tevbe edin dedi. Tûbû ilallah. Allah'a tevbe ediniz. Ama nasıl bir tevbe? Tevbeten nasuha. Bir daha dönmemek üzere yapılan bir tevbeyle tevbe ediniz dedi. Ama kullar tevbe etmediler. Bir hadis efendimiz buyuruyor ki Allah azze ve celle her gece sabaha karşı yeryüzüne iner. En yakın göğe, yeryüzüne en yakın olan semaya iner. Allah mekandan ve zamandan münezzehtir. Ama hadiste böyle ifade ediyor. Nasıl bir mana vardır Allah daha iyi bilir. Ama Allah en yakın semaya iner ve ey kullarım yok mu tevbe eden der. Sabaha kadar bu devam eder. Gecenin son üçte birinde başlar devam eder. Ta güneş doğuncaya kadar. Veya seher vakitlerinden. Allah ey kullarım tövbe edin dediği halde tövbe etmedik. Ama artık tövbe ediyoruz ya Rabbim. Artık tövbe ediyoruz. Artık batıya uşak olmayacağımıza söz veriyoruz ya Rabbim. Artık ehli kitapla dost olmayacağımıza söz veriyoruz ya Rabbim. Artık senin talimatlarına göre dostlarımızı ayarlayacağımıza, düşmanlarımızı tespit edeceğimize söz veriyoruz ya Rabbim. Yeniden uyandık. Yeniden uyandık çünkü muhasebemizi yaptık. 3 asırlık muhasebeyi yaptık ya Rabbim. 3 asırdır çile çektik. Ama bu çile İslam'ı hakim kılmak için çektiğimiz çile değil. Sahabinin çektiği gibi bir çile değil. Sahabi İslam'ı hakim kılmak için çile çekmişti. Biz de İslam'dan uzaklaştığımızdan dolayı küfrün elinde çile çektik. Cafer bin Ebi Talip gibi. Allah Resulü onu Habeşistan'a göndermişti. Habeşistan'a gitmiş. Orada Allah Resulü'nün talimatı kadar kalmış. Ondan sonra Medine'ye gelmiş. Müslümanlar Medine'ye gittikten sonra da Medine'ye gelmiş. Ve ondan sonra Mut'e savaşına katılmıştı. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh. Cafer Tayyar. Cennetlerde uçuyor denilen sahabi. Allah onun 2 koluna karşılık, kafirlerin kılıçlarıyla kesilmiş olan 2 koluna karşılık Allah ona 2 tane kanat verdi ve Cafer Tayyar oldu dedi Efendimiz. O sahabi Habeşistan'a kadar çektiği çile, Habeşistan'da çektiği çile, Habeşistan'dan gelirken Medine'ye kadar çektiği çile yetmiyormuş gibi gelir gelmez Mut'te savaşına katılmış ve Mut'te şehit olmuştu. Sancağı sağ eline almış, sağ elini koparmışlar. Sol elini almış, sol elini de koparmışlardı. Sonra göğsüne almış, göğsüne de mızraklar ve kılıçlar inmeye başlamıştı. Artık onun sancağını yere düşürmeyecek hiçbir şey kalmamıştı. Çilekeş Cafer. Ama bu ümmet 3 asırdan beridir kafirin eliyle çile çekiyor. İslam'ı hakim kılmak için çile çekmedi. Onun çilesini çekmeyince Allah onu öyle bir çile çektirdi ki kafirin eliyle çile çektirdi. Kafirin eliyle. Kafirin eliyle çile çekmek, cihat etmediğinden dolayı çile çekmek, böyle bir çile İslam'ı hakim kılmak için çekilen çileden çok daha ağır, çok daha zelil bir çiledir. Allah Resulü'nün ashabı öyle bir hale gelmişti ki bir zulüm olduğu zaman bir yerde muhasebesini yapıyordu hemen. Allah bana onun hesabını sorar diyordu kendine. Hazreti Ömer'in dediği gibi ülkemin herhangi bir tarafında bir devenin ayağı kaysam vallahi Allah bana onun hesabını soracak diye korkarım demişti. Allah beni ondan da hesaba çeker demiştim. Ve onun korkusu içerisinde kalmıştı Hazreti Ömer. Bir gün halife olduğu sırada ben buradayım diye bağırmaya başlamıştım. Herkes hayretler içerisinde kaldı. Emir-i Müminin Ömer neden böyle bağırıyor dediler. Ben buradayım diye bağırıyordu Ömer. Başka bir şey söylemiyordu. Yalnızca ben buradayım diyordu. Neden böyle dediler? Neden böyle söylüyor halifem? Sonra bir olayı bilen birisi anlatmaya başladı. Halifeye bir mektup gelmişti. Mektupta komutanlardan birisi şöyle yazmıştı. Hazreti Ömer'in tayin ettiği komutanlardan birisi. Hazreti Ömer'in git, Allah'ın hakimiyetini ülkenin başka taraflarına, dünyanın başka taraflarına taşı dediği komutanlarından birisi. Mektupta şöyle yazmıştı. Ey emrel müminin, biz filan yerde giderken önümüze bir nehir çıktı. O nehri geçebilmek için kayık bulamadık. Bunun üzerine orada nehri bilen birisi var mı diye sordum. Askerlerin içerisinden sadece bir yaşlı insanın nehrin geçidini bildiğini öğrendim. Nehrin neresi sığdır, neresi derindir yalnızca bu ihtiyarın bildiğini söylediler. Bunun üzerine ben de ihtiyara dedim ki nehre gir ve askere yol göster. Nehrin derin olmayan tarafına gir ve benim askerimin karşıya geçmesini sağla. İhtiyar dedi ki ben yaşlı bir adamım. Ben soğuk suya dayanamam dedi. Ve ben eğer o suya girersem ölürüm ey komutan dedi. Fakat komutan ısrar etmişti. Senden başka nehrin geçidini bilen yok demişti. Bu nehre gireceksin ve askere yol göstereceksin demişti. Yaşlı adam nehre girmiş. Soğuk su içinde titreye titreye nehre girip ya Ömer neredesin, ya Ömer neredesin demiştim. Ey emrel mümini adaletli Ömer neredesin demiştim. İşte bu olay Hazreti Ömer'e mektupta bildirildiği zaman ve o adam soğuk suyun içinde donarak ölmüş. Bu mektup da Hazreti Ömer'e geldiği zaman Hazreti Ömer deliler gibi dışarı çıkmıştı. Ben buradayım diye bağırıyordu. Benim olduğum ülkede böyle şey olmaz diyordu. Benim olduğum ülkemde ben buna müsaade etmem demişti. Ve komutan derhal haber göndermişti. O komutanı çağırın dedi. Mektup geldiği zaman komutan derhal görevini bırakıp Ömer'in yanına geldi. Hazreti Ömer ona neden böyle yaptığını sordu. Hazreti Ömer bir insana kızdığı zaman onunla hemen görüşmezdi. Onu birkaç gün sonra huzuruna kabul etti. Başka insanlar hemen kabul ettiği halde onu birkaç gün bekletti çünkü ona çok kızmıştı. Sonra onu huzuruna almış Neden böyle yaptığını sorduğu zaman komutan demişti ki, ey emirel müminin, nehri ondan başka bilen kimse yoktu. Evet yaşlıydı, ihtiyardı ama ondan başka bilen insan da yoktu. Ben de mecbur kaldım ona, nehre gir dedim. Ve o nehre girdikten sonra, nehrin bize kolay yerlerini gösterdikten sonra, biz oradan geçtik ve şuraları ve şuraları fethettik ya emirel müminin demişti. Güzel olmadı mı ya emirel müminin? Şu kadar toprakları fethettik. Hazreti Ömer bunu duyunca demişti ki, benim için sen dünyayı fethetsen, bir sürü toprakları fethetsen vallahi bir Müslüman hayatından daha değerli değildir. Bir Müslümanın hayatı daha önemlidir topraklardan demiştim. Benim olduğum ülkemde zulüm olmamalıdır. Benim ülkemde adalet hakim olmalıdır. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَنِ Allah göğü yükseltmiş ve mizanı koymuştur. Adaletle hükmetmiştir Allah. Allah adaletle hükmedendir. Benim olduğum ülkede adalet olmalıdır. Vallahi eğer benden sonra senin gibi yapan insanların, iyi bir niyetle bir insanın ölümüne sebep olan insanların öldürülmesinden korkmasaydım, kötü bir adet, böyle bir adet bırakmaktan korkmasaydım, seni öldürürdüm demişti. Kısas yaparım sana. Sen herhangi bir insanı öldürmüş olsan bile, haksız yere, çünkü bir insanı haksız yere öldürmek, bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı diriltmek de bütün insanları diriltmek gibidir. Bu ayetin işaretiyle anlaşılıyor ki, ha bir insanı öldürmüşsün, ha bütün insanları öldürmüşsün. Öyleyse, bütün insanları kurtarmak adına bir insanı öldüremezsin. Eğer bir geminin içinde 100 kişi varsa, hepsi suçlu ise, fakat bir tane suçsuz insan varsa, o gemiyi batıramazsın. Çünkü bir insanı haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. İşte Hazreti Ömer, ben buradayım demişti. Ben buradayım. Evet, bugün ben buradayım diyecek insanlara ihtiyaç var. Bu ülkede ben buradayım diyecek insanlara ihtiyaç var. Daha evvel birkaç defa anlatmıştım. Bir hoca efendi bir gün bir yerde bulunurken oraya bir ses geliyor. Bir kadın feryat ediyor, imdat diyor. İmdat, beni kurtaran yok mu diye kadıncağız bağırıyor. Anlatan hoca hemen fırladım diyor yerinden. Kimdir bu kadın, niye bağırıyor? Hemen yardım etmek için yerinden fırladım. Oradaki bir genç bana dedi ki, hocam sakin ol. Bu ses buradan her gün gelir hocam dedi. Nasıl olur ya benim böyle bir şey? Bir kadın bağırıyor, imdat, beni kurtaran yok mu diyor. Nasıl böyle bir ses her gün gelir? Bu normal bir ses değil ki her gün gelsin. Dedi ki, evet hocam bu ses her gün gelir buradan. Çünkü yan apartmanda Ermeni Manatya'nın genel evi vardır hocam. İşte orada Müslüman kızları, Müslüman erkeklere peşkeş çekmektedir bu kadın. Ve bu kadın buradan kazanmış olduğu parayla her sene belki rekortmanı olmaktadır. İşte o kadının evlerinden birisi var burada. Onun için oradaki kızlarımızdan birisi böyle bağırmaktadır. İmdat, beni kurtaran yok mu demektedir. Evet ben buradayım diyecek insanlar beklemektedir böyle kadınlar. Ben buradayım. Hazreti Ömer'in dediği gibi ben buradayım diyecek. İmdat seslerini duyacak, ben buradayım geliyorum diyecek. Öncü bir nesle ihtiyaç vardır. İşte o nesil eğer çıkarsa, Allah belki geçmiş günahlarımızı affedecek. O nesil ortaya çıkarsa. Ama o nesil ortaya çıkmaz isen, muhasebesini yapmaz isen, 3 asırdan beri muhasebesini yapmamış olan bu insanlar, neden battıklarının muhasebesini yapmazlarsa, o zaman Allah onları yerle bir edecek. İbrahim Teymi Rahimahullah diyor ki, kendime, kendi nefsime cenneti gösterdim. Cennetin nimetlerini gösterdim. Altından ırmaklar akan cennetleri gösterdim. Cennetin meyvelerini gösterdim. Cennette hurilerle zevklendiğimi gösterdim. Hurilerle beraber cennetin nimetlerinden istifade ederken kendimi öyle kabul ettim, nefsime böyle gösterdim. Ondan sonra cehennemi gösterdim nefsime. Ve cehennemdeki bukağları gösterdim. Cehennem sakarı gösterdim. Cehennemdeki zebanileri gösterdim. Ondan sonra ey nefsim dedim, hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun ey nefsim? Nefsim bana dedi ki, cenneti istiyorum. Çünkü cennetten nimetler var dedim. Öyleyse dedim ey nefsim, orayı kazanmak için çalışmalısın. Nefsim dedi ki evet çalışmalıyım. Evet, oraya gitmek için çok gayret göstermeliyim. Öyleyse dedim ki, şimdi elinde fırsat vardır. Ey nefsim, hala ölmüş değilsin, şu anda emniyettesin. Şu anda eğer çalışmak istersen çalışabilirsin. Şu anda eğer cennetlik olmak istersen olabilirsin. Çünkü ben sana ölmeden evvel ölümü gösterdim. Ama henüz ölmüş değilsin, öyleyse hala amel yapmak elindedir. Hala iyi ameller yapmak imkanına sahipsin. Hala emniyettesin, öyleyse hadi başla dedim kendi kendime. Haydi nefsim artık başla. Haydi muhasebe yapmış olan nefsim haydi başla artık. Bugüne kadar İslam'ı anlatmadın, İslam'ı anlatmaya başla artık. Bugüne kadar malını Allah yolunda harcamadın, artık harcamaya başla. Bugüne kadar teheccüd namazı kılmadın, artık teheccüd namazı kılmaya başla. Bugüne kadar zekatın eksik verdin, artık zekatını tam vermeye başla. Bugüne kadar namazın eksiklikler vardı, artık namazını güzel kılmaya başla. Selef-i Salihinden birisin, meşayihten birisin, önemli insanlardan birisin, ölüm anında ağlamaya başlamıştı. Neden ağlıyorsun dediler. Namazıma ağlıyorum demişti. Namazımdaki eksiklere ağlıyorum. Bunun üzerine senin namazında eksiklik olduğunu sanmıyoruz dediler. Senin güzel namaz kıldığını herkes bilmektedir dediler. Fakat o demişti ki, evet namazını tam olarak kılmıştım, ben onu kastetmedim. Fakat namazlarımdan, secdelerimden gafil olduğum yeni farkına vardım. Rabbime her secde ettiğimden, Rabbimin huzurunda ihsan mertebesine varamadım. Ben onu görmüyorsam da o beni görüyor, bunun farkına varamadım. Murakabe edemedim. İşte onun için ağlıyorum demişti. Her secde ettiğimde Rabbimin huzurunda olduğumun farkına varamadım. Bunu söyleyen insan önemli insanlardan birisiydi. Selef-i Salih'in hali buydu. Bir günah işlediği zaman hemen muhasebesini yapıyordu. Hemen muhasebesini yapıyor ve tövbe istiğfar ediyordu. Efendimiz Bilal'e sormuştu. Ey Bilal! Miraç'ta cenneti Allah bana gösterdi ya Bilal. Ve ben önümden bir ayak sesi duydum. O senin ayak sesindi. Sen benden önde gidiyordun ya Bilal. Senin hangi amelin vardı ki sen benden önde gidiyordun? Senin ayak sesi nasıl benim önüme geçmişti? Bilal demişti ki ya Resulallah, vallahi bilmiyorum belki hangi amelimden ötürüdür. Bilemiyorum. Fakat benim bir huyum vardır ki ne zaman bir günah işlesem hemen muhasebesini yaparım. Ve hemen kalkıp iki rekat tövbe namazı kılarım ya Resulallah. Ne zaman bir günah işlesem hemen kalkar iki rekat namaz kılarım. Ve ne zaman abdestim bozulsa hemen kalkar abdest alırım ya Resulallah. Efendimiz işte budur dedi. İşte senin ayak seslerinin benim önümden gelmesinin sebebi budur buyurmuştu. Muhasebe edebilen insanlar hemen tövbe edebilirler. Ama muhasebesini yapmayanlar, onlar her gün her günahlarında bir taşı bir eve koysalar, bir evin bir odasını her gün bir taş atsalar, kısa bir zaman sonra o evin taşlarla dolu olduğunu görecekler. Belki günde 10 günah, belki günde 100 günah işleyenler, Ramazan ayının muhasebe ayı olduğunu bilsinler. Ve ömürlerinin muhasebesini yapsınlar. son yıllarının özellikle muhasebesini yapsınlar. Hazreti Ömer, Hazreti Osman muhasebe yapıyorlardı sürekli. Hazreti Ömer, Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün diyor, Ömer'le birlikte bir havluya girdim. Aramızda bir duvar vardı, Ömer'i takip ettim. Bakalım Ömer ne yapacak? Bakalım halife emir-ül müminin Ömer ne yapacak? Aramızda bir duvar vardı, o beni görmüyordu. Sonra baktım Ömer kendi kendisine kızıyor. Kimsenin olmadığı bir yere kendi kendisine kızıyor. Müminlerin emiri, müminlerin emiri Ömer diyordu kendi kendisine. Sana müminlerin emiri diyorlar. Sana müminlerin emiri diyorlar ey Ömer. Vallahi ya Allah'tan korkarsın ya da Allah seni azaplandırır diyordu. Kimsenin olmadığı yerde Ömer kendisini böyle muhasebeye çekiyor. Sana müminlerin emiri diyorlar. Sana falan hoca diyorlar. Sana falan insan diyorlar. Ne kadar malını mülkünü infak etti diyorlar. Ne kadar cömert diyorlar. Ne kadar adil diyorlar. Ne kadar güzel Kur'an okuyor diyorlar. Allah ya Allah'tan korkarsın ya Allah seni azaplandırır. Hazreti Osman da böyle Rabbiyle kendi nefsinin muhasebesini yapıyor. Ve bir gün bir kölesinin kulağını büktüğü için artık kölesinin kulağını haklı yere mi büktü, haksız yere mi büktü bilemiyorum. Fakat bazı insanlar için haklılık, haksızlık önemli değildir. Onlar haklıyı, haksızı aşmış insanlardır. Onlar için haklı, haksız mühim değildir. Belki haklı bile olsa küçük bir haksız olduğu nokta vardır. Onun hesabını yapar, onun muhasebesini yaparlar. Yoksa onlar bizim gibi nefsini savunmaya geçmezler. Ben şu kadar haklıyım, sen şu kadar haksızsın demezler. Çünkü onlar bilirler ki innen nefsele emmâhutun bisû. Çünkü nefis ancak kötülüğü emreder. Öyleyse muhasebesini yapması lazım. Bunu bilirler. Ve kölesine demişti ki bir sene sonra kim bilir kaç defa tövbe istiğfar etmişti. Kim bilir kaç defa ağlamıştı. Kim bilir kaç defa Rabbinden affedilmesini istemişti ama sonunda şu kanaata varmıştı. O köle beni affetmediyse Allah beni affetmeyecektir. Ve kölesine demişti ki gelsene benim kulağımı bük. Koskoca halife, emir-ül müminin ve kendisinin kölesi. Bir hizmetçiye diyor ki gelsene benim kulağımı bük. Bunun üzerine köle onun bu emri, bu talimatı üzerine onun kulağını almış bükmeye başlamıştı. Büyük daha büyük diyordu Hazreti Osman. Daha büyük. İyice büyük. Kahrolası nefsini iyice kır diyordu. Nasıl oldu ben sana böyle zulmettim? Nasıl oldu ben sana böyle sözler söyledim? İyice büyük ki Rabbim beni kıyamet gününe azaba çekmesin. Çünkü kıyamet gününe azabı çok daha şiddetli diyordu. Muhasebe yapan insanlar hatalarından tövbe edebiliyorlar. Derhal tövbe edebiliyorlar. Çünkü muhasebe içerisindeler. Çünkü her günlerinin muhasebesini yapmışlar. Ve neler yaptıklarını ve ne yapmadıklarının hesabını yapmışlar. Bugün kime ne yapmış? Ve bugün kime ne yapması gerektiği halde yapmamış? Bugün kime söz vermiş, sözünü yerine getirmemiş? Bugün kimlere İslam'ı anlatması gerekmiş, İslam'ı anlatmamış? Bugün ne kadar kitap okuması gerekmiş, okumamış. Bugün ne kadar Rabbinin kitabını okuması gerekmiş, okumamış. Bunun muhasebesini yapar. Bunun muhasebesini yaptığı zaman, o zaman gereksiz bilimlerle uğraşmaz. Namaz kılarken ağlayamayan insan, Rabbinin ayetlerini duyduğu zaman, ürpermeyen insan, bakıyor ekonomi ilmiyle uğraşıyor. Müslüman, ekonomi ilmiyle uğraşıyor. Kendisine gerekmeyen bir ilimle uğraşıyor. Sanki ekonomist olacakmış gibi. Sanki astronomi uzmanı olacakmış gibi astronomiyle uğraşıyor. Sanki fizik uzmanı olacakmış gibi fizikle uğraşıyor. Halbuki daha namazda ağlayamıyor. Halbuki Rabbinin ayetlerini duyduğu zaman ağlayamıyor. Bu noktada olduğu halde muhasebesi daha çok gerilerde olduğu halde defterinde çok günahlar yazılı olduğu halde hala kendine gerekmeyen şeylerle uğraşıyor. Çünkü muhasebesini yapmıyor. Muhasebesini yapsaydı çok iyi bir vaziyette olmadığını anlayacaktı. Ama muhasebe yapmayınca insan daima günahlarını unutur. Ve daima yaptığı güzellikleri hatırlar. Daima yaptığı hayırları hatırlatır şeytan kendisine. Sen şöyle şöyle yaptın der. Ama günahları hatırlatmaz ona. Bu şeytanın oyunlarından bir oyundur. Muhasebeden sonra murakabe mertebesi gelir. İnsan muhasebe yapa yapa bir gün gelir murakabe noktasına gelir. Daima Rabbinin kendisini gördüğünü anlar vaziyete gelir. Daima Allah'la beraber olur. Murakabe sıddıkların murakabesi. Ariflerin murakabesi. Onlarda öyle bir hal vardır ki daima Rableriyle bir birlikte olduklarının farkındadırlar. Ve artık onlar Rableriyle birlikte olmanın da ötesinde onlar daima Rablerini kendilerini gördüğünü farkındadırlar. Ve onlar Rablerinin huzurunda olduklarını farkındadırlar. Onlar Rablerinin haşmeti ve celali karşısında kendisinden geçmiş vaziyettedirler. Davud Tayyip gibi rahimahullah bir gün evinin damında o kadar Rabbiyle murakabe halindeydi ki o kadar murakabeye dalmıştı ki o kadar Rabbinin haşmeti karşısında kendinden geçmişti ki gökyüzünü seyrederken kendinden o kadar geçmişti ki Rabbini görüyor gibi Rabbinden başka hiçbir şeyi gözü görmez hale gelmişti ki pat diye komşusunun evine düşüvermişti damdan aşağıya. Damdan aşağı düşmüş de haberi olmamıştı. Komşusu hırsız sanmıştı. Kılıcını çekmiş hemen onun yanına gelmişti. Sonra bakmıştı ki koskoca Davut Tayyip'dir. Hırsız olmadığını anladığı zaman kılıcını kılına sokmuş. Ey Davut bu ne haldir demişti. Ey Davut seni kim aşağıya attı? Kim seni aşağıya itekledi demişti. Davut Tayyip murakabe halinde olan insanların haliyle kendinden geçmiş bir vaziyette vallahi bilmiyorum dedi. Vallahi bilmiyorum beni kim aşağıya attı. Rabbi ile murakabe halinde olanlar muhasebe yapa yapa kendisinin hatalarını düşüne düşüne amel defterini gözünün önüne getire getire her günahının kalbinde bir siyah nokta olduğunu düşüne düşüne o kadar Rabbinden korkar ve Rabbinin haşmeti ve celali karşısında öyle bir hale geliyordu ki dandan düştüğü haberi olmuyordu. Böyle insanlar bugün aramızda çok azaldı. Gökyüzüne bakar Allah'ı göremez. Sanat eserlerine bakar sanatkarı göremez. Yemek yer Rabbini göremez. Hatta bazen yemekte kusur bulur. Bu yemek niye böyledir der. Halbuki sıddıkların mertebesindeki murakabe yemeği göremez. O sadece yer haberi bile olmaz. Yemekten Rabbine ulaşmanın da ötesinde bir şeydir bu. Yemeğe bakıp da sanat eserine bakıp da meyvelere bakıp da Rabbine ulaşmanın da ötesinde bir mertebeden bahsediyorum ben size. Murakabenin bu mertebesi. Kendinden geçme mertebesi. Kendinden geçebilmek. Allah'ın huzurunda olduğunu farkına varabilmek. Ve kendinden geçebilmek. Daima Allah'ın kendisiyle birlikte olduğunu düşünebilmek. İhsan mertebesine ulaşabilmek. Murakabeden o mertebeye varabilmek. Efendimiz bir hadiste buyuruyor ki bir insan vaktini dört şeye ayırmalıdır buyuruyor. Vaktinizi dört şeye ayırınız ey insanlar. Bunlardan birisi Rabbinize münacaat. Rabbinizle birlikte olunuz. Rabbinizle beraber olabilmek için gününüzün dörtte birini buna ayırınız. Ondan sonra muhasebe. Rabbinizle, Rabbinize karşı ne ameller işlediğinizin hesabını yapınız. Muhasebenizi yapınız. Ondan sonra murakabe ediniz. Daima Rabbinizin huzurunda olduğunuzu biliniz. Ondan sonra geri kalan zamanda da zaruri ihtiyaçlarınızı karşılayınız. Zaruri ihtiyaçlarınızın yalnızca gününüzün dörtte birini veriniz. Yemek, içmek gibi def-i hacet gibi veya rızık kazanma gibi. Fakat zamanınızın dörtte üçünü münacaata, muhasebeye ve murakabeye ayırınız buyurmuştur. İşte murakabe ede eden, Rabbinin kendisiyle birlikte olduğunu düşüne düşünen öyle bir hale gelmiştik bazı insanlar. Her yerde Allah'ı görüyor hale gelmişlerdi. Rablerinden başka hiçbir şeyi göremez hale gelmişlerdi. Hatta belki bir kısmı her ne kadar Ehl-i Sünnet'in bazı uleması kabul etmemiş ise de vahdet-i vücud mertebesine geldiler. Her ne kadar bu mertebe çok tehlikeli ve hatta bazı insanların kafir olmasına sebep olabilecek bir mertebe ise de yani hiçbir şeyi görmemek, yalnız Allah'ı görebilmek, hiçbir şey yok, yalnız Allah var diyebilmek, ben Allah'ım diyebilmek, daha mevcuda illallah diyebilmek, belki işte bu murakabenin çok şiddetli bir halidir. Murakabe ede ede insan Rabbinin, Rabbi ile birlikte ola ola insan belki bu hale gelebilir. Zayıf yapılı bir insansa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki Rabbi ile murakabe halindeydi. Ama o la mevcuda illallah dememişti. Çünkü peygamberlerde yüksek bir irade vardır. Bir insanın içinden 10 bin volt enerji gibi, elektrik gibi bir şey gelir de bunu zapt edecek bir iradeye sahip değilsen işte o insan la mevcuda illallah diyecek. Ben yokum, Allah var diyecek. Bir zaman sonra ben Allah'ım diyecek. Ama onun kastettiği kendisinin Allah olması değil. Allah'tan başka hiçbir şey göremiyorum demek isteyecek. Ama bu halini ifradi bir tabirle ifade edecek. Ve onun bu halini anlamayanlar ise onu tekfir edecek, ona kafir diyecekler. Evet, belki bu meselede ihtilaf olabilir. Ama kanaatimce bunlara kafir demek yerine bunlar kendi içinden gelen 10 bin voltu kontrol altına alamayan iradesiz insanlar demek daha doğru olur. Ama peygamberlere gelince onlar belki 100 bin volt vardı onların içerisinde ama onlarda o 100 bin voltu kontrol altına alabilecek bir irade vardı. Murakabe onların böyle laflar söylemekten men eden bir murakabeydi. Onları bu noktaya götürmeyen bir murakabeydi. Şeyhlerden birisi, hocalardan birisi talebelerinden birini çok seviyordu. Ona diğer talebelerden daha fazla iltifat gösteriyordu. Bir gün sordular kendisine, ey şeyhim neden böyle yapıyorsun? Hocanın talebeleri arasında eşitlik gözetmesi, eşit muamele yapması hocalığın gereklerindendir. Hocanın talebelerinden birine küsmesi ayıptır. Hocanın talebelerine daima eşit muamele yapması lazım. Ama nasıl ki bir insanın iki tane, üç tane, dört tane hanımı olsa onların hepsine elinde değildir aynı sevgiyi, aynı muhabbeti gösterebilmesi. Zaten Allah Azze ve Celle buna gücünüz yetmez buyuruyor. Ama sizin gücünüz yettiği kadar, gücünüz yettiği ölçüde onlar arasında adaletli olunuz buyuruyor. Aynı şekilde bir kocanın hanımları arasındaki muhabbetinin farklı olması gibi bir hocanın da talebeleri arasında böyle bir fark olabilir. Ama bu hiçbir zaman adaletsizliğe, diğer talebelerine karşı sevgisizliğe, muhabbetsizliğe gitmemelidir. Oraya götürmemelidir kendisini. İşte talebelerinden birisinin çok sevdiğini görünce diğer insanlar sormuşlardı. Ey şeyhim neden böylesin dediler. Neden diğer talebelerinden daha çok ona iltifat ediyorsun? Size bunun sebebini göstereyim dedi. Her bir talebesine bir kuş verdi. Canlı bir kuş. Ve talebelerine dedi ki götürün bunu, kimsenin görmediği bir yerde kesin ve bana geri getirin. Gittiler talebelerim. O sevdiği talebesine de bir kuş verdi. Aynı sözleri söyledi. Hepsi gitti. Kuşu kimsenin görmediği bir yerde kestiler ve kuşları alıp getirdiler hocalarına. O hocanın sevdiği talebe de gitti ve geldi. Fakat kuşu kesmemişti. Neden kuşu kesmedin diye sordular kendisine. Dedi ki hiç kimsenin görmediği bir yeri bulamadım hocam. Hiç kimsenin görmediği bir yeri bulamadım hocam. Allah her yerde beni görmekteydi. Allah İnna Allah kana aleykum rakibe. Allah sizi her yerde gözetmektedir. Hiçbir yerde Allah'ın beni görmediği bir yer bulamadım. Hoca dedi ki işte ben bu talebeyi bundan çok seviyorum. Şimdi anladınız mı dedi. Şimdi anladınız mı, insanların bazıları hangi noktaya gelirler? Bazı insanlar yükselirler. Bazıları yükselemezler. Allah'ın nasip ettiği insanlar. Onlar için yükselmek çok zor olmuyor. Ama bazılarına çok zor geliyor. Her yerde Allah'ı görebilmek çok zor geliyor bazılarına. Ama bazı insanlar için öyle bir kalp verilmiş ki Allah'ın kalpleri bildiğinin farkına varmışlar. Allah kalplerimizden geçenleri bilir buyuruyor Allah-u Teala. Ya Rabbi kalplerimizden geçenleri bilirsen ne yapacağız? Kalplerimizden geçenleri de biliyorsan kendimizi nasıl koruyacağız senden ya Rabbi? İşte ihsan mertebesine yükselerek, murakabe halinde olarak daima, murakabe yani insanın daima Rabbinin kendisini gördüğünü bilmesi, daima onun huzurunda olduğunu farkına varması. Bu ümmetin muhasebeye ve murakabeye ihtiyacı çok fazla. Murakabe yapmak suretiyle insanın Allah ile beraber olabilmesi, nafile ibadetler yapmak suretiyle kulun Rabbine yaklaşabilmesi ve en sonunda öyle bir noktaya gelmesi ki وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ayetinin ifade ettiği manayı kavuşabilmesi. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Rabbinin ismini çok zikret ey Resulüm. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Bütün her şeyden alakalı kes ey Resulüm. Murakabe halinde ol daima. Her şeyden alakanı kes. Her şeyden, eşlerinden, evlatlarından, maldan, makamdan her şeyden alakanı kes ey Resulüm. Bu ayet Mekke'de gelmişti. Efendimizin yalnız Rabbi ile münacaat içerisinde olabilmesi, yalnız Rabbi ile murakabe halinde olabilmesi için Allah Azze ve Celle daha peygamberine peygamberliği verdiği ilk yıllardan وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْد۪يلَ demişti. Her şeyden alakanı kes ey Resulüm. Daima benimle beraber olduğunu farkında ol. وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ ayetini anla ey Resulüm. Yalnızca bütün arzu ve ihtiyaçlarının, bütün arzularının, niyetlerinin hepsini bana tahsis et. Benden başka kalbinde hiçbir şey bırakma ey Resulüm. Benden başka, benim davamdan başka hiçbir şey bırakma kalbinden. Öyle bir dava sizin omuzlarınızdadır ki bugün bütün ümmeti Muhammed, bütün ümmeti Muhammed'in kurtarılması, bütün ümmeti Muhammed'in zelil vaziyetten kurtarılması, mustazaflar için cihad etmez misiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ezilen insanlar için cihad etmez misiniz? Ya Rabbi yardım gönder diyen insanlar için, zayıflar için, kadınlar için cihad etmez misiniz? Afrika'da kemikler çıkmış insanlar için cihad etmez misiniz? Onların sizin kadar imkanları yok. Onlar için cihad etmez misiniz? Onların sizin kadar paraları yok. Onlar için para vermez misiniz? Onların sizin kadar kitap okuma imkanları yok. Onların kurtarılması için kendi ülkenizde cihad etmez misiniz? Daima Rabbinizin davasını omuzlamaz mısınız? Daima ve ilâ Rabbike fergab ayetini düşünmez misiniz? Böyle bir zamandasınız ki bu zamanda Hazreti Ömer olabilirsiniz. Öyle bir zamandasınız ki Ebu Bekir olabilirsiniz eğer isterseniz. Öyle bir zamandasınız ki Ebu Zer olabilirsiniz eğer isterseniz. 20. asrın sahabesi olabilirsiniz. 14 asır sonra yeniden cahiliye devri içerisinde, bataklığın içerisinden yepyeni bir nesil çıkıyor. O nesilden olabilirsiniz. Bu neslin oluşması için gayret gösteren insanlardan olabilirsiniz. Bilal-i Habeşi gibi olabilirsiniz. Allah Resulü'nün kardeşim dediği insanlardan olabilirsiniz. O kardeşlerim ne zaman göreceğim mi? Ne zaman göreceğim ya Rabbi dediği zaman demişlerdi ki ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Sen hakimlerden bahsediyorsun. Ebu Bekir'den Ömer'ler senin kardeşin değil mi ya Resulallah? Sizler benim arkadaşlarımsınız buyurmuştu. Benim kardeşlerim sizden sonra gelecek olanlar. Beni görmediği halde bana iman edecek olanlar. Belki hadisin bu şekline ilaveten benim davam yere düştüğü zaman o davayı kaldıracak olanlar. Onlar işte benim gerçek kardeşlerimdirler. Beni görmeden iman edecekler. Ve benim davamı, benim sancağım yere düşmesine izin vermeyecekler. Murakabe halinde olacaklar. Yalnız cihat cihat demeyecekler. Cihat diyen insanların geceleri Rabbi ile beraber olması gerektiğini bilecekler. Rableriyle birlikte attıkları adımın Rableri tarafından sayıldığını bilerek hizmet edecekler. Hizmet için hizmet noktasına asla gelmeyecekler. Hizmet için hizmet. Farkında olmadan memur gibi hizmet yapmayacaklar. Rableri için hizmet yaptıklarının farkına varacaklar. Rablerinin yolunda malların harcadıklarının farkına varacaklar. Allah benim adımlarımı sayıyor diyecekler. Bundan vallahi emin olacaklar. Cenneti görmüş gibi olacaklar. Allah'ı görmüş gibi olacaklar. Cennete gitmiş gelmiş olsa vallahi imanında bir artış olmayacak. Cennete gitmiş ve gelmiş olsa imanında bir artış olmayacak. Öyle bir noktaya gelecekler. Murakabe halindeki insanlar. Allah o murakabeyi kavramış ve murakabeyi yakalamış insanlardan olmayı nasip eylesin. Ve bu Ramazan ayını muhasebeyi ve murakabeyi yaptığımız, bunu gerçekleştirebildiğimiz bir ay olmasını nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.